Ayrım 12.
En büyük olaylar en şamatalı saatlerimiz değil, en sessiz saatlerimizdirler. Yeni görüntüler bulanların değil, yeni değerler bulanların çevresinde döner dünya. Sessiz döner. Kabul et, senin gürültün ve dumanın çekildiğinde pek bir şey olmadı. Ne çıkar? Kentin biri mumyalaşmış, heykelin biri de çamura batmışsa. Heykel devirenlere söylerim şunu da. Denize tuz, çamura heykel atmak en büyük deliliktir. Hor görmemizin çamurunda yatıyordu heykel ama onun yasasıdır bu. Hayatı ve canlı güzelliği hor görmeden doğar yine. Daha tanrısal çizgilerle doğrulur o, acısıyla baştan çıkarak. Gerçek, kendisini devirdiniz diye daha size teşekkür edecektir. Ey devirenler! Fakat şu öğüdü veririm krallara ve kiliselere ve yaşlılıktan, erdemden zayıf düşmüş herkese. Devirtin kendinizi. Hayata yeniden kavuşabilirsiniz diye, erdem size gelebilsin diye. Böyle konuştum ateş köpeğinin önünde. Derken sözümü kesti, ters ters sordu. Kilise mi, o da ne? Kilise mi diye cevap verdim. Bir çeşit devlettir. Ey yalancısıdır. Ama sen sus. Ey iki yüzlü köpek. Sen kendi türünü pek iyi bilirsin. Devlet de senin gibi iki yüzlü köpeğin biridir. Senin gibi o da sever dumanla ve böğürtüyle konuşmayı. Senin gibi gerçeğin karnından konuştuğuna inandırmak için. Çünkü yeryüzünün kesin kes en önemli varlığı olmak ister devlet. Öyle olduğuna inanılır da. Ben böyle söyleyince ateş köpeği kıskançlıktan çılgına döndü. Ne diye bağırdı. Yeryüzünün en önemli hayvanı ha? Öyle olduğuna da inanılır ha? Boğazından öylesine buğ ve korkunç sesler çıkıyordu ki kızgınlıktan ve kıskançlıktan boğulacak sandım. Sonunda duruldu, soluması da yatıştı. Fakat durulur durulmaz dedim ki gülerek, kızıyorsun ateş köpeği. Demek senin için söylediklerimde haklıyım ve haklı olduğumu daha da göstermek için sana başka bir ateş köpeğinden söz açayım. Yerin yüreğinden konuşur o, gerçekten. Altın salar soluğu ve altın yağmuru. Böyle ister yüreği. Onun külle ve dumanlı ve kızgın çamurla işi ne? Renk renk bulutlarca gülüş saçılır ondan. Senin gargarana ve tükürmene ve bağırsak gurultularına karşıdır o. Fakat altını ve gülmeyi bunları yerin yüreğinden alır o. Çünkü şunu bilesin, yerin yüreği altındandır. Ateş köpeği bunu duyunca beni daha fazla dinlemeye dayanamadı. Utanmış, kuyruğunu kıstı ve yılgın bir sesle hav hav dedi. Sürüne sürüne mağarasına indi. Böyle anlattı Zerdüşt. Fakat öğrencileri onu pek dinleyemediler. Ona gemicileri, tavşanları ve uçan adamı anlatma arzuları öylesine büyüktü ki. Buna da ne demeli dedi Zerdüşt. Yani ben hayalet miyim? O benim gölgem olsa gerek. Siz o gezgin ile gölgesini duymuşsunuzdur sanırım. Fakat şurası apaçık. Gölgemi daha sıkı tutmak gerek. Yoksa ününü bozacak. Zerdüşt başını bir daha salladı ve şaştı. Buna da ne demeli dedi bir daha. Peki hayalet neden öyle bağırmış? Vaktidir, tam vaktidir. Neyin tam vakti? Böyle buyurdu Zerdüşt. Falcı. Ve insanlığın üstüne büyük bir üzüntü çöktüğünü gördüm. En iyiler işlerinden bıkar oldular. Bir öğreti çıktı. Bir inanç ona eşlik ediyordu. Hepsi boş, hepsi bir, hepsi geçmiş. Ve bütün tepelerden yankılanıyordu. Hepsi boş, hepsi bir, hepsi geçmiş. Ürünü kaldırdık, doğru. Peki neden bütün meyvelerimiz çürüdü, bozardı? Dün gece uğursuz aydan düşen neydi? Boşa gitti bütün emeğimiz. Zehir oldu şarabımız. Kem göz tarlalarımızla yüreklerimizi kuruttu. Kuruduk hepimiz, üstümüze ateş yağsa kül gibi tozacağız. Evet, ateşi bile bıktırdık biz. Bütün pınarlarımız kurudu, deniz dahi çekildi. Yer yarılmak ister ya, derinlikler yutmaz ki. Ah, boğulabilecek deniz nerede var daha? Böyle çınlar yakınmamız sığ bataklıklardan ağrı. Gerçek, ölemeyecek kadar yorgunuz biz, uyanığız daha, yaşayıp gidiyoruz mezarlarda. Bir falcının böyle dediğini işitti Zerdüşt. Al yüreğine dokundu ve onu değiştirdi. Üzgün ve yorgun dolaştı durdu. Falcının anlattığı kimselere benzedi. Gerçek dedi öğrencilerine. Az kaldı. O uzun Alacakaranlık inecek neredeyse. Yazık, ben ışığımı ondan nasıl kurtaracağım? Bu üzüntüde boğulup gitmesin. Daha uzak dünyaların ışığı olacak o ve en uzak gecelerin. Zerdüşt yüreğinde acı dolaştı durdu. 3 gün ne yedi ne içti. Ne dinlendi ne konuştu. Sonunda derin bir uykuya daldı. Fakat öğrencileri uzun geceler başında nöbet tuttular ve uyanmasını ve yeniden konuşmasını ve derdinden kurtulmasını kaygıyla beklediler. Zerdüşt'ün uyandığında yaptığı konuşmadır. Sesi öğrencilerine pek uzaklardan geliyordu sanki. Gördüğün düşü dinleyin dostlar ve bu düşü yormama yardım edin. Bu düş daha bilmece gibi geliyor bana. Anlam içinde saklı, kafeste, özgür kanatlarla uçamaz daha. Düşümde bütün hayata sırt çevirmiştim. Gece ve mezar bekçisi olmuşum ölümün o sığsız dağ kalesinde. Tabutlarını beklermişim orada. Ölümün zafer simgeleriyle dolu hep küflü kemerler. Hayat can tabutlar içinden bakıyor bana. Tozlu sonrasızlıkların kokusu geliyor burnuma. Canım sıkkın ve tozlu. Orada kim canını havalandırabilir ki? Gece yarısı parlaklığı çevremde hep. Yalnızlık onun yanı başına çömelmiş. Üçüncü olarak da hırıltılı ölüm sessizliği dostlarının en kötüsü. Anahtarlar var elimde. En paslı anahtarlar. Bunlarla en gıcırtılı kapıları açabiliyorum. Kapının kanatları açıldığında ses uğursuz, acı bir ölüş gibi çınlıyor uzun koridorlarda. İfrit gibi haykırıyor bu kuş. Uyanmak istemiyor. Fakat daha korkunç, daha yürek burkucu oluyor. O susup da her yeri sessizlik kaplayınca ve ben o hayın sessizliğin ortasında yapayalnız kalınca. Zaman böyle geçiyor işte, sürüne sürüne. Zaman diye bir şey varsa daha, ne bileyim ben, fakat sonunda o beni uyandıran şey oluyor. Gök gürültüsü gibi 3 kez vuruluyor kapıya. Kubbeler 3 kez yankılanıp uluyor. Kapıya gidiyorum derken. Alpa diye bağırıyorum. Külünü dağa taşıyan kim? Alpa, Alpa. Külünü dağa taşıyan kim? Ve anahtarı sokuyorum ve kapıya asılıyorum. Ve bütün gücümle zorluyorum. Ama bir parmak bile aralanmıyor. Derken kükreyen bir yel açıyor kapının kanatlarını. Islık çalarak, içi işleyen keskin sesler çıkararak kara bir tabut atıyor önüme. Bu kükreme, bu ıslıklar, bu keskin çığlıklar ortasında patlayarak açılıyor tabut. 1000 katlı bir kahkaha kusuyor. Ve 1000 çocuk, melek, baykuş, deli ve çocuk büyüklüğünde kelebek maskesinden gülüyor ve alay ediyor ve kükrüyor bana. Bu korkunç ürkütüyor beni. Yere kapanıyorum. Korkudan ömrümde atamadığım bir çığlık atıyorum. Ama kendi çığlığımda uyanıyorum. Ve kendime geliyorum. Düşünü böyle anlattı Zerdüşt. Sonra da sustu. Çünkü düşü neye yoracağını daha bilmiyordu. Fakat en sevdiği öğrencisi çabucak ayağa kalktı. Zerdüşt'ün elini tuttu ve şöyle dedi. Senin hayatın yoruyor bu düşü bize ey Zerdüşt. Sen ölüm kalelerinin kapılarını parçalayan o keskin sesli yer değil misin? Sen hayatın renk renk hazırlıklarıyla ve melek maskeleriyle dolu tabut değil misin? Gerçek 1000 katlı bir çocuklar kahkahası gibi dalar Zerdüşt bütün mezarlara. Bütün o gece ve mezar bekçilerine ve karanlık anahtarlarla takırdayan herkese gülerek. Sen kahkahanla korkutacak, devireceksin onları. Bayılta ayılta göstereceksin onlar üzerindeki gücünü. Ve uzun alacakaranlık ve ölüm yorgunluğu geldiğinde bile sen batmayacaksın bizim göğümüzde. Ey hayat sözcüsü! Sen yeni yıldızlar gösterdin bize ve yeni gece güzellikleri. Gerçek sen gülmeyi renkli bir örtü gibi gerdin üstümüze. Bundan böyle hep çocuklar kahkahası kaynayacak tabutlardan. Bundan böyle hep güçlü bir yel zaferle gelecek bütün ölüm yorgunlukları üstüne. Bunun güvencesi ve falcısı sen kendinsin. Gerçek sen onların kendilerini gördün düşünde, düşmanlarını. Bu senin en korkulu düşündü. Fakat sen nasıl bu düşlerden uyanıp kendine geldinse, onlar da uyanacaklar kendi kendilerinden, sana gelecekler. Böyle dedi öğrenci. Derken bütün öteki öğrenciler de Zerdüşt'ün başına toplandılar. Ellerini tuttular, yatağını, üzüntüsünü bırakıp kendilerine dönmesi için ona ne diller döktüler. Ama Zerdüşt yatağında dimdik oturuyor, dalgın bakıyordu. Uzun süre yabancı bir ülkede kaldıktan sonra yurda dönen biri gibi bakıyor öğrencilerine, yüzlerini yokluyordu. Ama daha tanımıyordu onları. Fakat öğrencileri onu ayağa kaldırdıklarında ne olsa beğenirsiniz, birdenbire bakışları değişti. Olup biteni anladı, sakalını sıvazladı, gür bir sesle dedi. Peki, bu da gününü doldurdu. Hazırlayın da öğrencilerim iyi bir yemek yiyelim. Hem gecikmeden böyle ödemek isterim kötü düşleri. Ama falcı yanımda yesin içsin. Gerçek ona kendini boğabileceği bir deniz göstereceğim daha. Böyle buyurdu Zerdüşt. Derken düş yorumculuğu yapan öğrencinin yüzüne baktı uzun uzun, başını salladı. Kurtarma üstüne. Zerdüşt bir gün büyük köprünün üstünden geçerken dört yanını sakatlar, dilenciler aldı. Kamburun biri de ona şöyle dedi. Bak Zerdüşt, halk bile senden bir şeyler öğreniyor ve senin öğretine inanıyor. Fakat sana tam inanması için bir şey daha gerek. Önce biz sakatları inandırmalısın. İşte hepsi de seçme. Doğrusu hayli fırsat var elinde. Körlerin gözlerini açabilirsin. Topalları yürütebilirsin. Sırtında fazlalık olandan da bir parça alabilirsin. Sakatları Zerdüşt'e inandırmak için en doğru yol budur sanırım. Fakat Zerdüşt bunları söyleyene şöyle cevap verdi. Kamburdan kamburunu alırsan ruhunu da almış olursun. Böyle der halk. Köre gözlerini geri verirsen pek çok kötü şeyi görür yeryüzünde. Bu yüzden kendisini iyi edene ilenir. Topalı yürüten ona en büyük kötülüğü etmiş olur. Yürümeye başlar başlamaz düşkünlükleri de onunla birlikte koşar da ondan. Halk böyle der sakatlar için. Peki halk Zerdüşt'ten bir şeyler öğreniyorsa neden Zerdüşt de halktan bir şeyler öğrenmesin? Fakat insanlar arasına gireli en önemsiz şeydir bence. Birinin tek gözlü, ötekinin tek kulaklı, bir üçüncüsünün tek bacaklı, daha başkalarının da dilsiz ya da burunsuz ya da kafasız olduğunu görmek. Ben daha beter şeyler gördüm. Görüyorum da. Bazıları öylesine iğrenç ki hepsini anlatmaya dilim varmıyor. Bazıları konusunda da susma hoşuma gitmez. Öyle insanlar vardır ki her şeyleri eksiktir ama bir şeyleri pek fazladır. Büyük bir gözden ya da büyük bir ağızdan ya da büyük bir karından ya da büyük herhangi bir şeyden başka bir şey olamayanlar. Ben ters sakatlar derim bunlara. Yalnızlığımdan çıktığımda ilk kez bu köprünün üstünden geçerken gözlerime inanamadım. Baktım baktım da en sonu şöyle dedim. Kulak. Adam büyüklüğünde bir kulak. Daha yakından baktım. Evet, kulağın altında acınacak kadar küçük, zavallı, çelimsiz şey kımıldıyordu. Gerçekten o kocaman kulak küçücük bir sap üstüne tünemişti. Bu sap da insandı. Büyüteçle bakan biri küçük, kıskanç bir yüzünde farkına varabilir, bu saptan da bulanık bir cancağın sarktığını seçebilirdi. Ama bana bu kulağın sadece insan olmadığını, büyük bir insan, bir dahi olduğunu söylediler. Fakat ben halka büyük adamlardan söz açtığı zamanlar hiç inanmadım. Her şeyi pek kıt, bir şeyi pek çok olan kişi ters sakatın biridir dedim. Bu inancıma bağlı kaldım. Zerdüşt, kambura ve kamburun sözcülük ettiği, savunduğu kişilere böyle dedikten sonra derin bir umutsuzluk içinde öğrencilerine döndü ve dedi. Gerçek dostlarım, insan kırıntıları, insan üyeleri arasında dolaşır gibi dolaşıyorum insanlar arasında. Gözlerime en korkunç gelen insanı paramparça olmuş savaş ve kasap alanına saçılmış görmektir. Ve gözlerim şimdiden geçmişe kaysalar hep aynı şeyi görüyorlar. Kırıntılar ve üyeler ve korkunç rastlantılar ama insan yok. Yeryüzündeki şimdi ile geçmiş. Oh dostlarım, en dayanamadığım şey budur. Geleceği de gören bir kişi olmasaydım nasıl yaşardım bilmem. Gören, amaçlayan, yaratan, geleceğin kendisi ve geleceğe köprü. Ve ah, şu köprü üstünde de sakatın biri sanki bunlar hep Zerdüşt'tür işte. Siz dahi sık sık kendi kendinize sorarsınız. Zerdüşt bizim nemizdir. Ona ne desek? Benim gibi siz de kendinize sorularla cevap verirsiniz. Adıyan mıdır o? Gerçekleştiren mi? Fatih mi? Mirasçı mı? Güz mü? Saban demir mi? Hekim mi? İyileşmiş biri mi? Ozan mıdır o? Gerçek biri mi? Kurtarıcı mı? Boyun eğdiren mi? İyi biri mi? Kötü biri mi? Ben geleceğin kırıntıları arasında dolaşır gibi dolaşıyorum insanlar arasında. O gördüğüm geleceğin. Benim bütün şiirlemem, bütün çırpınmam, kırıntıları, bilmeceleri ve korkunç rastlantıları birleştirmek, bir araya koymaktır. İnsan ozan ve bilmece çözen ve rastlantı kurtaran da olmasaydı insan olmaya nasıl katlanırdım? Geçmişi kurtarmak ve her böyle idiyi böyle istediğime çevirmek kurtarma diye buna derim ben. İstem, budur kurtaranın ve sevinç getirenin adı. Böyle öğrettim size dostlarım ama şunu da öğrenin. İstemim kendisi daha tutsaktır. İsteme kurtarır. Peki kurtarıcıyı bile zincire vuran nedir? Böyle idi. Budur istemin dış gıcırtısının ve en çekilmez derdinin adı. Olmuş şeylere karşı güçsüz olan istem bütün geçmiş şeyleri öfkeyle seyreder. Geriye doğru isteyemez istem. Zamanı ve zamanın arzusuna boyun eğdirememesi budur istemin en çekilmez derdi. İsteme kurtarır. İstem derdinden kurtulmak ve zindanıyla alay etmek için nasıl bir yol bulur? Ah, çılgına döner her tutsak. Tutsak istem de çılgınca kurtarır kendisini. Zamanın geriye doğru gitmemesi, onun öfkesi budur, olmuş olan. Budur yuvarlayamadığı taşın adı. Ve böylece taşlar yuvarlar öfkesinden ve huysuzluğundan. Kendisi gibi öfkelenmeyen ve huysuzlaşmayandan da üç alır. İstem, o kurtaran, acı veren oldu böylece. Acı çekebilen her şeyden geriye gidemiyor diye üç alır. Üç şudur, evet yalnız şu. İstemin zamandan ve zamanın böyle idisinden tiksinmesi. Gerçek, istemimizde büyük bir delilik barınır. Ve bu deliliğin ruh kazanması bütün insanlığın ilenci oldu. Öc ruhu. Dostlarım, insanın öteden beri en çok düşündüğü şey budur. Acı çekmenin olduğu yerde hep ceza da olsun istendi. Ceza, öç böyle der kendine. Bir yalan sözle iyi vicdanlı görünmek ister. Ve isteyen de acı çekme olduğundan, geriye doğru isteyemediğinden bütün isteme ve bütün hayat ceza sayıldı. Ve kat kat bulutlar yığıldı ruhun üstüne. Sonunda çılgınlık şöyle vaz edinceye dek. Her şey geçiyor. Demek ki her şey geçse yeridir. Ve zaman yasası, zaman kendi çocuklarını yemesi doğruluğun ta kendisidir. Böyle vaz etti çılgınlık. Doğruluğa ve cezaya göre ahlakça düzenlenmiştir her şey. Ah, şeylerin akışından ve varlık cezasından kurtuluş nerede? Böyle vaz etti çılgınlık. Sonrasız bir doğruluk varsa kurtuluş olabilir mi? Ah, yuvarlanmaz. Böyle idi denen taş. Sonrasız olmalı bütün cezalarda. Böyle vaz etti çılgınlık. Hiçbir eylem yok edilmez. Ceza ile nasıl yok edilsin? Varlık cezasında sonrasız olan şudur, şu, varlık sonrasızca hep eylem ve suç olmak zorundadır. Meğer ki istem sonunda kendini kurtara, istemese de istememe de ola. Fakat kardeşlerim, siz bu çılgınlık masalını bilirsiniz. Size bunu öğrettiğimde o masallardan uzaklaştırmış oldum sizi. İstem yaratıcıdır. Her böyle idi kırıntıdır, bilmecedir, korkunç rastlantıdır. Yaratıcı istem ona şöyle deyinceye dek ama böyle istedim ben. Yaratıcı istem ona şöyle deyinceye dek ama böyle istiyorum ben. Böyle isteyeceğim ben. Ama hiç böyle dedi mi? Peki bu ne zaman olacak? İstem kendi çılgınlığından kurtarılmış mıdır? İstem kendini kurtaran ve kendine sevinç getiren olmuş mudur? Öç ruhunu ve diş bilemeyi unutmuş mudur? Ona zamanla uzlaşmayı, bütün uzlaşmalardan da üstün bir şeyi kim öğretmiştir? Bütün uzlaşmalardan üstün bir şeyi istemelidir güç istemi olan istem. Peki bu nasıl olacak? Ona geriye doğru da istemeyi kim öğretmiştir? Zerdüşt sözünün burasında birden durdu. En büyük ürküye kapılmış birine benziyordu. Ürkmüş gözlerle bakıyordu öğrencilerine. Bakışları onların düşüncelerine ve art düşüncelerini oklar gibi işliyordu. Fakat az sonra güldü ve yatışmış bir sesle şöyle dedi. İnsanlar arasında yaşamak güçtür. Susmak çok güçtür de ondan. Hele geveze biri için. Böyle buyurdu Zerdüşt. Fakat Kambur konuşmayı dinlemiş ve bu sırada yüzünü kapamıştı. Ama Zerdüşt'ün güldüğünü işitince merakla başını kaldırdı ve yavaşça şunu söyledi. Peki Zerdüşt bizimle neden öğrencileriyle konuştuğu gibi konuşmuyor? Zerdüşt cevap verdi. Bunda şaşılacak ne var? Kamburlarla kamburca konuşulur. Güzel dedi kambur. Öğrencilerle de okul dedikodusu yapılır. Peki Zerdüşt öğrencileriyle neden kendi kendine konuştuğu gibi konuşmuyor? İnsanca öngörü üstüne. Yükseklik değil, yokuştur korkunç olan. Yokuş, bakışın aşağı dikildiği yer, elinse yukarı uzandığı. Burada çifte istem yüzünden sersemleşir yürek. Ah dostlar, benim yüreğimin çifte istemini de kestirebilir misiniz? Bakışım doruğa dikilir, elimse derinliği kavramak, derinliğe tutunmak ister. Budur benim yokuşum ve tehlikem. Bu. İnsana sarılır istemim. Kendimi zincirlere bağlarım, insana. Hep yukarı. Üst insana doğru çekilirim de ondan. Çünkü orayı ister öbür istemim. Ve bundan ötürü kâr gibi yaşarım insanlar arasında. Sanki onları tanımıyormuşum gibi. Elim sağlamlığıma inancını büsbütün yitirmesin diye. Siz insanları tanımam. Bu karanlık, bu avuntu sık sık çevreme yayılır. Geçitte oturur, her bıçkının yolunu bekler, sorarım. Kim beni aldatmak ister? Benim ilk insanca öngörüm budur. Yalancılara karşı tetikte olmamak için kendi aldatmalarına izin veririm. Ah, insana karşı tetikte olsaydım, insan nasıl bağlama yeri olurdu benim topuma? Pek kolay kopar, havalanırdım. Benim alnıma böyle yazılmış. Ben tedbirsiz olmak zorundayım. İnsanlar arasında susuzluktan ölmek istemeyen, bütün bardaklardan içmeyi öğrenmelidir. İnsanlar arasında temiz kalmak isteyen, kirli suyla yıkanmayı dahi bilmelidir. Alınmak için sık sık şöyle derim kendime. Peki koca gönül, mutsuzluğun biri sana zarar veremedi. Mutluluğunmuş gibi tadını çıkar bunun. Fakat şu da öteki insanca öngörümdür. Büyüklenenleri gururlardan daha çok esirgerim. İncinmiş büyüklenme, bütün acıklı olayların anası değil midir?